Ayrım 39.
Nitar şöyle diyor: İmparator düşünce ve davranışlarında Adelar adında birisinin o derece etkisi altında kaldı ki hiçbir hususta onun sözünden dışarı çıkmadı. Yine bu gözdesinin sözüne uyarak devlet hazinesinin mallarını sağa sola dağıttı. Bu yüzden de devletin mahfına sebep oldu. Böylece vaktiyle Akitanya'da yaptığını söylediğim şeyi sonradan imparatorlukta yaptı. Akitanya'da işlediği hatayı Şalman düzeltmişti ama şimdi artık düzeltecek kimse yoktu. Devlet vaktiyle Charles Martel saray başkanlığına getirildiği zaman hangi durumda idiyse o duruma döndü. Şartlar da o zamanki şartlar olmadığı için durumu düzeltmek kolay olmadı. Devlet hazinesi öylesine yoksul düşmüştü ki Charles Le Chauve zamanında memurluklar, rütbeler ancak para karşılığında veriliyor, kişi güvenliğini ancak para karşılığında sağlayabiliyordu. Normanları yakalayıp öldürmek mümkün olduğu halde para karşılığında kaçmalarına göz yumuyorlardı. Hincmar'ın Louis Le Beg'de verdiği ilk öğütte kurultaydan sarayın masraflarını karşılayacak kadar para istemesiydi. Dipnot, Hincmar'ı 806-882, Reims Başpiskoposu ve Charles Le Chauve'un nedimi. Konu 23. Aynı konunun devamı. Papaz sınıfı Louis Le Debonnaire'in çocuklarını koruduğu için pişmanlık duymakta gecikmedi. Bunda da yerden göğe kadar hakkı vardı. Bu hükümdar daha önce de söylediğim gibi kilise topraklarını keyfi emirlerle laiklere vermiş değildi. Ama çok geçmeden Lothair İtalya'da, Pepin Akitanya'da Şalman'ın planını bırakıp Charles Martel'in planını benimsediler. Kilise adamları çocuklarına karşı imparatordan yardım istediler ama ne yazık ki onun da otoritesini yine kendileri düşürmüşlerdi. Bununla beraber Akitanya'da az çok etkisi olduysa da bu müdahalenin İtalya'da aldırış eden bile olmadı. Louis Le Debonnaire'in huzurunu kaçıran iç savaşlar ölümünden sonraki iç savaşların da tohumlarını atmış oldu. Lothair, Louis ve Charles adındaki üç kardeş büyükleri kendilerinden yana çekmeye ve böylece taraftar kazanmaya çalıştılar. Arkalarından gelmek isteyenlere kilise mallarını keyfi buyruklarla dağıttılar. Soylu sınıfını elde etmek için ona papaz sınıfını teslim etmekten çekinmediler. Kapitülerlerden de anlaşılıyor ki bu hükümdarlar ısrarlı istekler karşısında dayanamamışlar. Çoğu zaman da şunun bunun isteklerini istemeyerek yerine getirmişlerdir. Yine kapitülerlerden anlaşılıyor ki papaz sınıfı krallardan çok soylu sınıfının baskısı altında bulunduğunu sanıyordu. Bundan başka papazlara en çok saldıranın da Charles Le Chauve olduğu anlaşılıyor. Bu da ya kendi yüzünden babasını küçük düşürdükleri için papazları beslediği kinden ya da öteki hükümdarlardan daha çekingen olmasından ileri geliyordu. Her ne halse kapitülerlerin mallarını geri isteyen papaz sınıfıyla bu malları geri vermek istemeyen, bundan kaçınan ya da durmadan güçlük çıkaran soylu sınıfı arasındaki çarpışmalardan ve bu iki sınıf arasında kalan krallardan söz ettiğini görüyoruz. O zamanki durum gerçekten acıklı bir durumdur. Louis Le Debonnaire kendi malını mülkünü durmadan kiliselere verdiği halde çocukları tersine kilisenin mallarını soylulara dağıtıyorlardı. Çoğu zaman yeni yeni manastırlar kuran el, bakıyorsunuz birden eski manastırları adeta yağma ediyordu. Papaz sınıfı istikrarlı bir durumda değildi. Elinde avucunda ne varsa alıyorlardı ama o yine toplamakta devam ediyordu. Bu arada kaybeden hep krallardı. Charles Le Chauve'un son zamanlarında artık kilise mallarının iadesi için papaz sınıfı ile soylu sınıfı arasında hiçbir mücadele kalmadığını görüyoruz. Her ne kadar 856'da çıkan kapitülerle 857 yılında Louis Le Germanique'in yazdıkları mektupta piskoposların Charles Le Chauve'a sitem ettiklerini görüyorsak da o zamana kadar öyle tekliflerde bulunmuşlar, defalarca başka yıllara bırakılan öyle vaatleri hatırlatmışlardı ki artık onlar bile hiçbir şey elde edemeyeceklerini anlamış gibi görünüyorlardı. Ondan sonra artık yalnız kilise ile devlete verilen zararları telafi etmek düşüncesi hakim oldu. Krallar özgür kişilerini senyörlerin ellerinden almamayı, kilise mallarını da keyfi kararlarla şuna buna dağıtmamayı taahhüt ediyorlardı. Bunun sonucu olarak da papaz sınıfı ile soylu sınıfı çıkar bakımından birleşmiş gibi göründüler. Normanların o korkunç saldırıları da bu çekişmelerin son bulmasına büyük ölçüde yardım etti. Yukarıda sözünü ettiğim nedenlerden ötürü olduğu kadar, bundan sonra söyleyeceğim nedenlerden ötürü de her gün biraz daha itibardan düşen krallar, öyle bir an geldi ki kendilerini papaz sınıfının eline teslim etmekten başka çare bulamadılar. Ama krallar papaz sınıfını, papaz sınıfı da kralları zayıf düşürmüşlerdi. Charles de Chauve ile halefleri, devleti korumak ve düşmekten kurtarmak için papaz sınıfını yardıma çağırdılar ama boşuna. Kendilerine vaktiyle duyulan saygıyı devam ettirmek için papaz sınıfına gösterilen saygıdan yararlanmak istediler ama nafile. Dinsel kanunlar yardımıyla kendi kanunlarının otoritesini arttırmak istediler ama gayretleri boşa gitti. Sivil mahkemelerin verdikleri cezaları kilise mahkemelerinin verdiği cezalarla birleştirmek istediler ama bu da bir işe yaramadı. Kontların otoritesini dengelemek için piskoposlara kral temsilcisi ünvanını verdiler ama bundan da bir şey elde edemediler. Papaz sınıfının etmiş olduğu kötülüğü tamir etmesine olanak yoktu. Az sonra sözünü edeceğim bir felaket de krallık tacının yerlere düşmesine sebep oldu. Konu 24. Nasıl oldu da özgür kişilere tımar sahibi olmak yetkisi verildi? Özgür kişilerin savaşa kontun buyruğu altında gittiklerini söylemiştim. Bu da devletin çeşitli sınıfları arasında bir denge kurulmasını sağlıyordu. Her ne kadar senyörlerin emrinde birçok vasallar var idiyse de bunları krallığın bütün özgür kişilerinin başında bulunan kont pekala frenleyebiliyordu. Önceleri bu özgür kişiler tımar sahibi olamamışlarsa da sonradan her biri bir tımar elde etmeye muvaffak oldu. Bu işin Gontran'ın saltanatıyla Şalman'ın saltanatı arasında geçen zamanda olduğunu görüyoruz. Şu üç belgeden bunun böyle olduğunu çıkarmak mümkündür. 1. Gontran, Schildberg ve Kraliçe Brünnhold tarafından imzalanan Andeli Antlaşması'nın metni. Dipnot, burada söz konusu olan 587 tarihli antlaşmadır. 2. Ülkenin Şalman tarafından çocuklarına bölündüğünü gösteren ferman metni. 3. Louis Le de Bonner tarafından aynı amaçla çıkartılan fermanın metni. Bu üç belgede vasallar için aşağı yukarı aynı anlamda hükümler vardır. Aynı konular aynı koşullara göre hükme bağlanmış olduğundan bu üç belgenin manası da ruhu da aşağı yukarı aynıdır. Ama özgür kişiler için bu üç belgede esaslı bir fark görülür. Andeli Antlaşması bu gibilerin tımar sahibi olup olamayacakları hakkında hiçbir şey söylemez. Buna karşılık Charlemagne'ın fermanında olsun, Louis Le de Bonner'in fermanında olsun, özgür kişilerin tımar sahibi olabileceklerine dair özel hükümler vardır. Bu da gösterir ki Andeli Antlaşması'ndan sonra yeni bir usul çıktı ortaya ve özgür kişiler bu büyük ayrıcalığı elde etmek olanağına kavuştular. Öyle sanıyorum ki bu olay Charles Martel kilise mallarını askerleri arasında böldüğü, bunlardan kimini tımar, kimini de malikane olarak verdiği zaman derebeylik kanunlarında meydana gelen devrim sonunda ortaya çıktı. Yine öyle sanıyorum ki ellerinde öteden beri tımar bulunan derebeylik için kralın yeni ihsanlarını malikane şeklinde almak, özgür kişiler içinse bunları tımar şeklinde almak daha yararlı oldu. Konu 25. Karolenjiyenlerin zayıflamasının başlıca nedeni, malikanelerde değişiklik. Şalman bundan önceki konuda sözünü ettiğim bölme işinde, ölümünden sonra her kralın adamlarının başka bir kralın ülkesinden, gelir kaynaklarından değil, ancak kendi krallarının ülkesindeki gelir kaynaklarından yararlanabilecekleri kaydını koymuştu. Buna karşılık herkes malikanesini hangi kralın ülkesinde olursa olsun koruyabilecekti. Bu belgeye Shalman'ın bir hususu daha ilave ettiğini görüyoruz. Şöyle ki, her özgür kişi senyörü öldükten sonra tıpkı senyörü olmayan kişi gibi üç krallık ülkesinden hangisini isterse orada bir tımar sahibi olmak hakkına haiz olacaktı. Aynı hükümleri 817 yılında Louis Le de Bonner'in ülkesini çocukları arasında böldüğünü gösteren fermanda da buluyoruz. Bununla beraber özgür kişilerin tımar sahibi olmak için teşebbüse geçmeleri, Kont'un milis kuvvetini zayıf düşürmüyordu. Özgür kişi kendi malikanesi için yine vergi vermek, dört çiftlik başına bir kişi hesabıyla o malikanede çalışacak kişileri hazırlamak ya da tımara bakmak için kendi yerine bir adam yetiştirmek zorundaydı. Bu konuda bazı kötüye kullanmalar olduysa da, gerek Shalman'ın gerek İtalya Kralı Pepe'nin birbirini tamamlayan konulardan anlaşılacağı gibi kolaylıkla bunların önü alındı. Krallığın çökmesine Fontenay savaşlarının sebep olduğunu söyleyen tarihçilerin yerden göğe kadar hakları vardı. Dipnot, Fontenay, Auxerre'den 30 kilometre ötede bir kasaba. 25 Haziran 841 tarihinde Louis Le Germanic ile Charles Le Chauve kardeşleri Lothair'i burada yenmişlerdir. Ama izin verirseniz o savaş gününün meşhum sonuçlarına ben de bir göz atayım. Bu savaştan bir süre sonra Lothair, Louis ve Charles adındaki kardeşler Fransız politik teşkilatını tüm değiştiren bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşmanın kendini ilgilendiren bölümünü Charles halka bildirirken şunları söylüyor. 1. Özgür kişi kendine efendi olarak kralı ya da herhangi bir senyörü seçebilir. Bu antlaşmadan önce özgür kişi bir tımar isteyebilirdi ama malikanesini daima doğrudan doğruya kralın nüfuzu altında, yani kontun yargılama alanı içinde kalırdı. Senyöre de ancak kendisinden elde ettiği tımarla orantılı olarak bağlanırdı. Bu antlaşmadan sonra ise her özgür kişi malikanesini isterse krala, isterse herhangi bir senyöre bağlayabilirdi. Burada bir tımara talip olanlar değil, malikanelerini tımar şekline sokanlar, dolayısıyla kralın ya da seçtikleri senyörün nüfuzu altına girmek için medeni haklarından vazgeçenler söz konusuydu. Bunun sonucu olarak daha önce konta bağlı özgür kişi olmak sıfatıyla doğrudan doğruya kralın egemenliği altında bulunanlar, kralın ya da öteki senyörlerin herhangi birini efendi seçmekte serbest kaldıkları için farkına varmadan birbirlerinin vasali oluyorlardı. 2. Özgür kişi devamlı olarak tasarrufu altında bulundurduğu bir toprağı tımar haline sokunca bu tımar artık hayatının sonuna kadar mutlaka kendisinin olamazdı. Bundan ötürü de az sonra tımarları sahiplerinin çocuklarına veren genel bir kanun çıkarıldığını görüyoruz. Bunu çıkaran da yine antlaşmayı imzalayan üç kardeşten biri Charles Le Chauve'dur. Üç kardeş arasında imzalanan bu antlaşmadan sonra ülkenin herhangi bir bölümünde her özgür kişinin krala ya da istediği herhangi bir senyöre bağlanmakta serbest olduğu hakkında söylediğim sözleri o tarihten sonra çıkmış olan fermanların metinlerinde de bulmak mümkündür. Şahalman zamanında bir vasal bir senyörden bir şey aldı mı, aldığı şey bir su değerinde bile olsa bir daha o senyörden ayrılamazdı. Charles Le Chauve zamanında ise vasallar kendi menfaatlerine ya da kaprislerine uyabiliyorlar, bundan ötürü de hiçbir cezaya çarpılmıyorlardı. Hükümdar da zaten öylesine açık bir şekilde belirtmişti ki bunu, amacı sanki bu özgürlüğü kısmak değil, vasalleri bundan daha çok yararlanmaya davet etmekti. Shalman zamanında tımarlar nesnel olmaktan ziyade kişiseldi, sonradan kişiselden çok nesnel bir hal aldılar. Dipnot, burada reel kelimesi nesnel anlamına gelmekte olup, personel, kişiselin karşıt anlamındadır. Konu 26. Tımarlarda değişiklik. Tımarlardaki değişiklik, malikanelerdeki değişiklik kadar önemliydi. Kral Pepin zamanında çıkartılan Compen kapitülerinden anlaşılıyor ki, kraldan tımar alan kişiler bu tımarın bir bölümünü çeşitli vasallere veriyorlardı. Dipnot, burada 757 tarihli kapitüler söz konusudur. ama bu bölümler bütünden ayrı tutulmuyordu. Kral, tımarın tümünü geri aldığı zaman bu bölümleri de geri alıyordu. Senyörün ölümünde ise vasal da art tımarı elinden çıkarıyordu. Tımarın yeni sahibi olan senyör ortaya çıkıyor ve art tımarlara sahip olacak vasalleri seçiyordu. Dipnot 114 sayılı nota bak. Böylece görülüyor ki tımara bağlı olan art tımar değil kişinin kendisiydi. Bir yandan art vasal krala bağlı oluyordu çünkü birinci derecedeki derebeyine devamlı olarak bağlı değildi. Öte yandan art tımar da kralın malı oluyordu çünkü bu çeşit tımar tımarın mülhakatından değil tımarın kendisi sayılıyordu. Art vasallık tımarların el değiştirmesi mümkün olduğu sırada da öyleydi işte, hayat boyunca verildiği sırada da. Tımarlarla art tımarlar mirasçılara geçmeye başladığı zaman işler değişti. Evvelce doğrudan doğruya krala bağlı olan şey sonradan dolaylı olarak bağlı olmaya başladı. Kralın nüfuzu da böylece adeta bir derece, kimi zaman iki derece, çoğu zaman da daha çok azalmış oldu. Tımarlar üzerine adlı kitaplarda görülüyor ki kralın vasalları her ne kadar tımar yani krala nazaran art tımar verebilmişlerse de bu art vasaller ya da vavasörler aynı şekilde tımar verememişlerdi. Dipnot, vavasör, derebeylik rejiminde soylu sınıfının en alt kademesinde olan kişi. Bunlara vavasal de denirdi. Yani vasaller verdikleri art tımarları pekala geri alabilirlermiş. Hem zaten bu şekilde verilmiş bir ayrıcalık tımarlar gibi babadan oğula geçemezdi. Çünkü tımar kanununa göre verilmiş bir ayrıcalık sayılmazdı bu. Milanoğlu iki senatörün bu kitapları yazdıkları sırada art vasalliğin durumunu Kral Pepin zamanındaki durumu ile karşılaştırdığımızda art tımarların ilkel durumlarını asıl tımarlardan daha uzun zaman koruduklarını görürüz. Ama bu senatörler kitaplarını yazdıkları zaman söz konusu kural için o kadar çok istisna zikretmişlerdir ki bu ayrıcalıklar kuralı adeta ortadan yok etmiştir. Çünkü küçük vavasörden tımar alan bir kimse savaşmak amacıyla Roma'ya kadar onunla beraber giderse bütün vasallık haklarını kazanırdı. Bunun gibi tımarı almak için de vavasöre para vermişse vavasör ne tımarı onun elinden geri alabilirdi ne de oğluna intikal ettirmesine engel olabilirdi. Ancak parasını geri verdiği zaman her iki hakkını da yok edebilirdi. Bundan başka zaten Milano Senatosu'nda da bu kurula uyan yoktu artık. Konu 27. Tımarlarda başka bir değişiklik daha. Şarlman zamanında herhangi bir savaş için yapılan çağrıya katılmak zorunluluğu vardı. Katılmayanların cezası büyüktü, mazeret kabul edilmezdi. Katılmayanlardan birine göz yuman kont bizzat cezaya çarpılıyordu. Ama üç kardeş arasındaki antlaşma buna da bazı sınırlar koydu. Ve böylece soylu sınıfının kralın elinden çıkmasına sebep oldu. Yalnız savunma savaşlarında kralın buyruğu altına girmek zorunluluğu vardı. Öteki savaşlarda kişi isterse efendisinin buyruğu altında savaşa gider, isterse kendi işleriyle uğraşırdı. Bu antlaşma 5 yıl önce Charles Le Chauve'la kardeşi Cermanya kralı Louis arasında imzalanmış olan bir başka antlaşma ile ilgiliydi. Bu antlaşmada kardeşler birbirleriyle savaştıkları takdirde vasallerini kendilerini takip etmekten affediyorlardı. İki hükümdar bu antlaşmayı riayet edeceklerine ant içtikleri gibi ordularına da ant içirttiler. Fontenay Savaşı'nda 100 bin Fransızın ölümü geri kalan soylulara bölme işlerinden dolayı krallar arasında eksilmeyen özel savaşlarda kendilerinin de kurban gideceklerini ve bu kralların tutku ve kıskançlığı yüzünden geri kalan Fransız kanının da döküleceğini açıkça gösterdi. Dipnot 198 sayılı nota bak. Bundan ötürü de devletin yabancı istilasına karşı korunması söz konusu olmadıkça soyluların hükümdarlarıyla birlikte savaşa gitmeye zorlanamayacaklarına dair bir kanun yapıldı. Birkaç yüzyıl yürürlükte kaldı bu kanun. Dipnot, aslında bu kanunu soylular çıkarmışlardır. Konu 28. Büyük görevlerde ve tımarlarda vukua gelen değişiklikler. Birdenbire her şey sanki kötülüğe yönelmiş, bozulmuş gibi bir hal aldı. İlk zamanlarda birçok tımarın devamlı olarak verilmiş bir şekle sokulduğunu söylemiştim. Ama bunlar hep özel hallerdi. Tımarlar genel olarak kendilerine özgü olan niteliklerini yitirmemişlerdi. Kral hazinesi bazı tımarlarını elden çıkartmıştı ama bunların yerine başkalarını edinmekten de geri kalmamıştı. Bundan başka kralın büyük görevleri devamlı olarak bir kimseye vermediğini de söylemiştim. Ama Charles Le Chauve hem büyük görevleri hem tımarları etkileyen genel bir tüzük çıkardı. Kapitülerlerinde kontlukların hep kontun çocuklarına verilmesine emir buyurdu. Tımarların da aynı tüzüğe uymasını istedi. İleride bu tüzüğün daha da genişletileceğini göreceğiz. Bunun sonunda da büyük görevlerle tımarlar daha uzak akrabalara intikal etti. Bundan ötürü o zamana kadar dolaysız olarak krala bağlı olan senyörlerin çoğu bu kez dolaylı olarak ona bağlı oldular. Önceleri kral mahkemelerinde hakimlik eden, özgür kişileri savaşa götüren kontlar birdenbire kralla özgür kişiler arasında kaldılar. Kralın gücü de böylece bir derece daha gerilemiş oldu. Dahası var, kapitülerlerden anlaşıldığına göre kontların kendi kontluklarına bağlı tımarları ve buyrukları altında vasalleri varmış. Kontluklar babadan oğula intikal etmeye başlayınca kontun bu vasalleri kralın dolaysız vasalleri olmaktan çıkmışlar, kontluklara bağlı olan tımarlar da kralın tımarı olmaktan çıkmışlar. Kontlar daha güçlü olmaya başlamışlar. Çünkü buyrukları altında bulunan vasaller, onlara daha başka vasaller sağlamak olanağını bulmuşlar. Karolenjiyenlerin son zamanlarında bu halin sebep olduğu zayıflamanın derecesini daha iyi anlamak için kapelerin ilk zamanlarında olup bitenlere şöyle bir göz atmak yeter. Gerçekten de öyle, art tımarların sayısı öylesine arttı ki büyük vasaller umutsuzluğa düşmekten kendilerini alamadılar. Krallıkta gelenek halini almıştı. Büyük kardeşler küçüklere hisse ayırınca, küçükler hisselerini en büyük kardeşe bir saygı belirtisi olarak geri verirlerdi. Sonunda da bütün topraklar asıl senyöre ancak art tımar şeklinde bağlı olurdu. Philip Auguste, Burgonya Dükası, Nevers, Bologna, Saint-Paul, Dampierre kontları ile daha başka birçok senyörler, bundan böyle tımarlar ister miras yoluyla ister başka bir yolla bölünmüş olsun, toprağın tümünün arada başka bir senyör bulunmadığından doğrudan doğruya aynı senyöre bağlı olacağını açıkladılar. Bu buyruğa herkes uymadı çünkü başka bir yerde de söylediğim gibi o çağlarda genel buyruklar çıkarmak olanaksızdı ama alışkılarımızın çoğu sonradan bu buyruğa dayanarak gelişti. Konu 29. Charles Le Chauve'un saltanatından bu yana tımarların özelliği üzerine. Charles Le Chauve'un büyük bir görev ya da bir tımar sahibinin ölümünde erkek çocuğu bulunursa o görev ya da tımarın bu erkek çocuğa verilmesini buyurduğunu söylemiştim.